Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Tekno Seyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız, yanımda her zaman olduğu gibi Hamdi Kellecioğlu ve Levent Bekcan var. Nasılsınız?
Merhabalar.
İyidir. Herkese selamlar.
19-24 Aralık haftasını konuşmak için toplandık. Numara evet. 51 demek ki bir hafta sonra 52 numarayla seneyi bitireceğiz.
Evet.
Yılın 52 hafta olduğu
ispat edildi.
Evet.
Bu da böyle bilime yaptığımız katkı.
Tekno halka hizmeti.
Evet. Şimdi Türkiye'nin berbat bir gündemi var. Hatta biz acaba bu gündemi yapmasak mı diye konuştuk. Çünkü keyfimiz evet. yok. Hiç felaket durumdayız.
Evet, yani yapılmasaydı.
Moraller bozuk.
Zarar olmazdı. Yani belki işte hayat devam ediyor şeklinde bakarsan.
Öyle.
O yüzden yapılıyor.
Bir yandan da müthiş bir yani şey devam ediyor. Sosyal medyada sansür, hatta YouTube'a da taşmış durumda. Sonuçta dünkü mesele işte o iki asker yakıldı videoları düşünce gecenin bir vakti. Bütün her yer acilen sansürlendi. Yani hala Twitter falan hala çalışmıyor.
Hala saatte. Devam ediyor evet.
YouTube'da çalışmadığı için bizim videoları da izleyemeyenler var. Onu da böyle söylemiş olayım. Hatta bizim videoyu upload etmemizi aksattı. Onu da orada da sıkıntı yaşadık. Şu anda da devam ediyor hala. Yani ulaşamayanlar, sıkıntı bizde değil. Sansür var. VPN kullanın.
Neyse ki VPN'le bir şekilde çalışıyor.
VPN'le yani, çalışıyor yani. Ama mesela ben VPN'le şu anda Turkcell üzerinden Twitter'a bağlanamıyorum bir şekilde. Nasıl becerdiler bilmiyorum.
Şimdi geçen hafta Tor yasaklandı Türkiye'de.
Evet, bir de Tor yasaklandı, doğru.
Gerçi tabii Tor gibi dağınık bir yapıyı nasıl yasaklıyorsun? Yani olabiliyor mu? Mümkün olabiliyor mu? Bilemiyorum, ben kullanmadım. Deneyimim yok.
Acaba Tor'un o şeyini mi, istemcisini mi blokladılar diye düşünüyorum da bilenler yazar foruma. Hani indiremediler mi? Bir de öyle bir şey de olabilir.
Öyle de şimdi Tor'un artık bazı gelişmiş routerların falan içinde var Tor.
Doğru.
Hayata girmiş bir sistem.
Ya Çin'de ben bu VPN'le bütün yasak listelere girdim ama olay şu. O VPN'e ulaşamıyorsun. Yani download edemiyorsun.
Evet.
O yüzden
dolaylı bir erişim zorluğu oluşuyor.
Önden indirip Çin'e öyle evet, girmen gerekiyor.
Zaten yüklü olması lazım. Öyle girince oluyor.
Evet.
Evet.
İşte önümüzdeki hafta ne olur, neler açılır. Şimdi Twitter falan açılacaktır.
Açılacaktır.
Onlara ama alıştık da dün tersine bir şey oldu. Ekşi Sözlük değil mi?
Onlar fişi çektiler.
Toptan, yurt dışından da erişilemez oldu.
Çünkü
yani
VPN kullanıp yazmaya devam ettikleri için hiç kimse yazamasın diye fişi çekmişler.
Yönetim
yani devlet mi çekmiş, tabii, yönetim mi yapmış?
Yönetim olarak ben anladım. Yani onlar tabii kendileri çıkıp biz çektik demiyorlar. Evet, yönetim çekmiş. Yani çünkü engel öyle olamıyorsun içerik girilmesine. Evet. Sonra çünkü geri geldiklerinde bütün başlıkların adı değişmişti. Bir sürü yazılar uçmuştu falan.
Kızağa çekip, bakım yapıp, evet, ayar yapıp
evet.
koymuşlar demek ki. Olur, onların yasal desteği falan güçlü. Onlar tabii her zaman bir çıkış bulurlar.
Öyle tabii ki.
Kendilerine. Türkiye'nin dalgalı durumu
devam ediyor.
Ediyor. Her hafta aynı keyifsizlik.
Öyle. Aynı keyifsizlik. İşte yansıyor. Bir saatlik bir kaçış imkanı işte insanlara. Bizim
öyle, öyle, öyle.
Bu hafta ben bir etkinliğe gittim. HP'nin bir etkinliğiydi o. X3 diye bir telefonları var. Hatta sen niye var diye daha önce gündemde sormuştun. Windows Phone.
Evet.
Niye olduğu şöyle ortaya çıktı. Kurumsal taraf için yapılmış bu. Bütün sunum kurumsal, yani kişi sana bana satmayacak o telefonu bir şekilde. Ve diyorlar ki ya biz tamam farkındayız, hani bunun artık uygulama desteği zayıfladı da ben HP olarak bunun içine kurumsalda kullanılacak kendi yazılımlarımı koydum. Ya da işte benim bunun müşterisi kurumsal firmaların kendi yazılımları var. Onu kullanacak. Onu yani öyle geçiştiriyorlar.
Yani mini tablet gibi bir şey insanların,
mini tablet.
Çalışanların.
Tabii tabii.
Barkod okuyucu falan var galiba.
Şöyle yani dediler ki biz dediler şey Moto Z'nin hani arkasında pinler var ya.
Evet.
Aksesuar tak diye aynısından yapmışlar. Yarın öbür gün diyor barkod okuyucu çıkacak buna diyor. Bunu takacaksın telefona, barkod okuyucun olacak diyor.
Ya işte orada amaç mesela Amerika'da polis tabii yani eyaletine göre falandır ama büyük bir kısmı, önemli bir kısmı yani bir bölgede Windows Phone kullanıyor. O bir şey aracı. Hani bir telefon seçimi olarak düşünmeyeceksin. O bir mini tablet gibi düşün. Evet. Ona özel uygulama da yapıyorlar. İşte tabii, tabii. Oradan telefondan gidiyor, kimlik sorgulaması yapıyor falan. O bir araç.
HP sunumunda aynen tablet ifadesini kullandı. Zaten buna öyle bakın
küçük
dedi.
Küçük tablet.
Çünkü şeyi falan da getiriyorlar. Bu Continuum falan çalışıyor ya artık. Evet. Onun da hani dockları var. Bütün hepsini getiriyorlar. Diyorlar ki işte ofiste tek telefonla hepsini çözeceksiniz. Bunlar yani HP'nin çalışma mantığı biraz şeye dönmüş. Hani ihalelere falan giriyorlar ya. Bundan herhalde bir işte ihaleye girecek bir ofis
proje
bu böyle olacak.
Bazı şeyler. Yani bu iş yeri firma adama bu telefonu verecek ama o adamın zaten telefonla konuşmak için cebinde başka telefonu
tabii, tabii.
var.
Aynen.
Bununla işte ne bileyim barkod okuyucu kargo elemanı barkod okuyucusuyla kargoyu teslim ederken okutacak.
Evet.
Database'e girecek teslim aynen edildi öyle. Diye falan. Öyle bir şey. Windows olunca da tabii uygulama geliştirici bulmak falan diğerlerine göre biraz daha kolay.
Tabii şey diyorlar hani X3 biliyorsun geçen hafta yapmıştık haberini. Üzerinde X şey çalıştı. Artık normal Windows çalışıyor ya üzerinde evet. çalışabiliyor. Onun demosunu X3 ile yapmışlardı. Ama onlar yani hiç biliyor ki 2 seneden önce öyle şeylerin olmasını biz beklemiyoruz diyorlar.
2 sene sonra
ne olur
yani bizim tabii. zaten hayatta kalacağımız belli değil.
Evet.
Ayrıca Windows'un hayatta kalmasının mümkünü yok 2 seneye.
Evet.
İşte Windows olacak.
Windows'a bu, dönüşecek.
Zaten bu telefon belli ki çarşıda falan satılacak bir şey değil.
Öyle yani bakalım.
Firmalara öyle büyük adetlerle satılması hayal ediliyor.
Satılabilir ama hani kim alır? O aslında şey insan üzülüyor abi. Çok güzel telefon. Yani
özellikleri evet.
Tam senin istediğin Windows Phone aslında 6 inç.
Hmm.
4 GB RAM, Snapdragon 820, 4150 mAh pil.
Güncel donanım.
Güncel donanım. Çok da hani şık da bir cihaz. Ben yakından gördüm. Ama hiçbir şansı yok maalesef.
Yani böyle işte proje bazlı
gidecek.
Bir şey olursa birilerinin elinde hani firmada bana bunu verdi diye adam dolanabilir.
Benim sevdiğim diğer bir şey bir tane küçük bilgisayar tanıttılar. Z2 mini.
Biz onun bir hafta önce haberini yapmıştık.
Bu
Xeon'lu minicik PC.
Evet. Xeon var ve Quadro var işte onların söylediği. Ama şey diyorlar ya anladığım kadarıyla bu barebone bir şey birazcık. Sen yine böyle kurumsaldaki ihtiyaca göre bunu konfigüre ediyorsun.
Şekillendirilecek.
$700 başlıyormuş en basiti.
Evet.
Orada canlı render testleri falan da yapıldı. Bir de tabii bu Quadro'nun aslında şeyini kullanıyor. İsmini bu. Hep şey bu kurumsal firmalarda sertifika denen şey çok önemli. Adam CAT uygulaması çalıştırıyorsa o işte bunda sertifikası var dediğin zaman bayağı bir artı puan topluyorsun. Tabii bunda varmış.
Ya şimdi günümüzde ekran kartları performansı yüksek tutabilmek için 1000 tane numara gerçekleştiriyor arka planda sürücüler. Bunlar işte çeşitli genelde gözükmeyen şeyi çizmeyelim mantığına dayanan bir sürü trik var, hile var
doğru,
ekran kartı doğru. sürücüsünde. Fakat bu sen $5 milyon gemi planı çiziyorsan o ekran kartının işte Call of Duty'deki bilmem neyi hızlandırmak için ekran kartı sürücüsüne eklenmiş hile senin için $1 milyon bir skandala dönüşebilir. Senin görmen gereken iki tane çizgiyi o planda görmemen ya da o plana bakarak parçayı imal edecek adamın o iki çizgiyi görmemesi bir felakete yol açabilir. İşte Quadro'da Nvidia diyor ki böyle bir şey olmayacak. Ben evet. bunu diyor garanti ediyorum.
Evet.
Bu CAD programını yapan işte mesela Autodesk'te ya da işte ne bileyim Dassault Systems'te o da aynı şekilde bakıyor diyor. Kendi testlerini yapıyor. Diyor ki tamam bu diyor ekran kartıyla ekranda gözükmesi gereken her çizgi, her nokta gözükecektir. Ben diyor onayladım i̇şte yazılımımla bunu. Quadro'nun Quadro olmasının nedeni bu.
Doğru.
Quadro'nun özel bir donanımı falan yok. Quadro dediğin aslında temelde bir GeForce. Hı hı. Eskiden modlanıp GeForce firmware'i yüklenip Quadro firmware'i yüklenip Quadro haline getirilebiliyordu. Günümüzde de dediğim gibi olay aslında sürücüde gerçekleşiyor. Ha işte abi GeForce'u ben Quadro'ya modlarım falan. Şimdi sen yaparsın ama bilmem ne işte Boeing uçak fabrikası bununla uğraşmaz. Göze alamaz zaten.
Doğru.
O yüzden o adam sen $600 kart alırsın. O onun dengi kartı $4000 alır Quadro olarak. ama bu güvenceyle alır. Hı hı. Ve o adam bütün gün sabahtan akşama milyon dolarlık proje çizdiği için, onun için o 4000 dolarlık ekran kartı o iş için, işletme için hiçbir şey değildir.
Aynen öyle.
O bir çizginin gözükmeme riski çok çok daha büyük öyle. Bir şey, sorun. Quadro'nun olayı bu. Bu bahsettiğin sistem de zaten işletmelerde kullanılacak.
Tabii tabii. Sana bana değil yine.
Evet. O yüzden ona oyun yüklersin, mis gibi oynarsın. Hı. Biraz pahalıya gelir sana maliyeti ama olur. Olur.
Bunun tabii başka şöyle güzellikleri var. Mesela Turbo Drive diyor. Bunda şey var yine hızlı. PCI Express üzerinden M2 var. Normal şeyde 1.5 terabayta kadar da klasik depolama da seçeneği sunuyor sana ama.
Ve bu biraz hani üst üste konulmuş 4-5 tane CD kutusu kadar bir hacimde geliyor.
Evet, öyle bir şey diye öyle diyebilirsin. Bir de şeyle karıştırılmaması lazım. HP'nin Slice diye bir modeli var. O da oradaydı. Orada deckleri üst üste koyuyorsun. Yine ortada bir tane NUC gibi bir şey var. Bilgisayar var.
Tamam.
Üstüne mesela Bang & Olufsen hoparlör koyuyorsun. Üstüne optik koyuyorsun.
O ev için düşünülmüş demek.
O biraz daha öyle bir şey. Evet.
Ya firmalar bilgisayar işi birazcık tıkandığı için firmalar arayış içinde.
Doğru.
Artık büyük kasalardan uzaklaşılıyor.
Evet.
Çünkü sadece havayı hapsediyorsun içine. Hiçbir getirdiği yok. Gerçekten o büyük kasaya ihtiyacı olan çok az kişi var. İşte böyle mini sistemler falan öne çıkıyor. Daha da renklenecek.
Öyle. Şimdi bir süre yine bizim gündeme dönüyoruz. Türkiye gündemine gümrüksüz alışveriş sınırı 30 euroya düştü. 75 euroydu biliyorsunuz.
150 olacak denirken...
Yalan haberi vardı. Biz onun yalan olduğunu söylemiştik.
30 oldu.
Evet.
Şimdi şöyle, sonuçta istediğini yine alır getirirsin.
Evet ama ödeyeceksin parasını, şeyini, gümrüğünü.
Ya buradaki sıkıntı şu, gümrüğünü öderiz. Neyse, o kadar gümrük vergisi %10 mu? Ürününe göre, şeyine göre,
kategorisine göre. 20 ya da 18 gelen yere göre.
Tamam, bu ödenir ama şöyle bir şey var. Bu olay öyle, tamam, vergimiz ne kadar, takdim edeyim, ürünümü alayım. Böyle gerçekleşmiyor genelde. Ne oluyor? Bazen diyorum çünkü inanılmayacak bir şekilde bu işe kaos hükmediyor. Bazen bu ürün senin kapına gelmiyor. Ev senin kapına kağıt geliyor. Gel, ürün seni bekliyor. Paketin geldi, seni bekliyor. Gel diye, posta merkezine gel diye kağıt geliyor. Gidiyorsun. Orada bir dert anlatma süreci başlıyor. Gümrüğünü ödeyip alabiliyorsun ama bazen de oradaki memurun kafası bozuk oluyor ve sana bir kere sorgu, sual aşaması başlıyor. Bir de acayip zorluklar çıkarılabiliyor. Hiç hani memurla, yani bu duruma düşen arkadaşlar tartışarak falan bir şey elde edeceğinizi sanmayın. Son söz memurun. Alamazsınız o ürünü. Eğer gerçekten size hani o ürünü bir şekilde size kafaları kızdı, almanızı engellemek istiyorlarsa alamazsınız.
Tanıdığın varsa araya tabii, adam sokacaksın.
Tabii. Bir tane ciklet. Adam der ki bu kanserojen olabilir, muayene edilmesi lazım der. Bitti. İşte o yüzden hani mekanizma, tamam, malım geldi, 100 dolar, şu kadar vergisi var, takdim edeyim vergisini, alayım paketimi olsa tamam ama öyle olmayacak işte. Öyle olmuyor çünkü.
Olmayabiliyor bazen.
Evet. Şimdi eskiden yüksek meblağlı şeyler için bu süreç yaşanıyordu. Şimdi iki tane USB kablosu alsan onun için de bu işlerle uğraşacaksın. Yani sana alma diyor adam. Hmm. Alma, bir şey sipariş etme.
Ya Türkiye'de karşılığı varsa hadi neyse de, yoksa bazı şeyler işte yok çünkü.
Ben 40 yıllık bilgisayar oyunu getiriyorum. Evet, çünkü şey, gerçekten işte adam bazen orada memurla konuşuyorsun, diyor ki bana internetten aç göster diyor bunu. Şeyden, siteden. Fiyatı nedir? Ben böyle değişik bir şeyse. Abi daha bir Commodore 64 getirmişim. Yani 40 yıllık cihaz. Bir şeyi yok. Faturası diyor. Faturası yok bunun. Bu ikinci el bir şey. Hurdacıdan alınmış bir şey falan. Çeşitli sıkıntılar önümüzde. Zaten PayPal gittiği için biz mesela, ben kişisel olarak, benim yurt dışından alışveriş falan, o tür konuların hepsi kapandı.
benim özelimde. Benim için çok bir şey değişmedi yani, yine alamayacağım. Ama bu insanların tabii ki yaşamını zorlaştıracak bir karar. Amaç da bu zaten. Alınmasın, alışveriş yapılmasın.
Da işte onun arkasında kim var? Ben alışveriş, yerli alışveriş sitelerinin lobis faaliyetleri diyorum bunlara.
Biz geçen haftalarda Amazon Türkiye'ye Almanya üzerinden işte kısmen hizmet vermeye başladı falan dediğimizde beraberinde dedik ki buna bir, bu tekere çomak sokulur.
Evet. Keşke olmasaydı.
Keşke Almanya'da haksız çıksaydık ama işte olmuyor. Hmm. Haklı çıkıyoruz.
Tesadüf olamayacak kadar, çünkü yani süreç neredeyse onların gelmesinden itibaren başladı.
Bir hafta 10 gün gittiler işte, tamam patladı. 15 gün dayandılar, patladı iş.
Ve bunun devamı geldi bugün. Daha bugün. Yurt dışından alınan elektronik eşyalara yeni bandrol ücreti geliyor. Ve bu şey hani ticari olarak satanlar için değil, senin benim için yine vatandaş bir şey alırsa geçerli olacak.
Ben bir şeyi aldım, bavuluma koydum, getirdim. Kim ne anlayacak?
Şimdi benim tahminim bu yolcu yanında gelen değil. Bu senin yine Amazon'dan
patlayacak.
Evet, yine Amazon'dan bir şey sipariş ettin. Örnek olarak söylüyorum. Bu orada patlayacak. Bir liste hazırlamışlar. Televizyon, radyo, cep telefonu ve tabii ki tablet. Çünkü bunlar da şuradan patlıyor. Radyo yayını alabilen, herhangi bir şekilde alabilen cihaz.
Şimdi işte o zaman bandrol deyince o oluyor, evet, zaten.
Tablet direkt de girdi bunun içine. Laptop da girdi. Herkes girdi.
Akıllı saate yazılım yazarım. Radyo, internet radyosunu çalar. Ne oldu? Bandrol.
Tabii. Ne oluyor dersen, fix fiyatları var. Hani böyle %100 değil. Evet. Tarife listesi açıklanmış. İşte 10 avro olan da var. İşte ne, navigasyon cihazının avro, 10 avro mesela. Radyo ve TV yayınları alabilen cihazlar, işte cep telefonu, tablet, bilgisayar 20 avro. Ve avro olduğu için de, yani euro olduğu için de seneye euronun artışıyla bunlara otomatik zam gelecek. Onu da söyleyelim.
Ne güzel işte, her sene bir daha kurul toplayıp belirlemek yerine.
Onu da şöyle söyleyeyim. Bir defalığına diyorlar. Yani 2017'nin kapsamında bu vergiler, 2018'de olmayabilir.
Ha, bize çok iyi.
Ya da yenilenecek.
İş yeri işleten sahibi insanlar olarak biz onu çok iyi biliriz. Geçici vergi diye bir şey ödüyoruz, evet, hala. Kaç 20 yıldır mı ödüyoruz? Kaç yıldır ödüyoruz?
Yani
hala adı geçici vergi, evet, onun. Onu çok iyi biliriz.
O yüzden bu yeni vergiler
hayırlı olan olsun. Olan oldu. Daha çok konuşup da sinirlenmenin alemi yok. Olan oldu.
Evet. Artık yurt dışından bir şey almak pahalı. Daha pahalı oldu. Hem bu ek vergilerden hem de 30 Euro'dan bir daha vergilerden.
Zaten yurt dışından ne bileyim monitör getirenleri falan biliyordum ama televizyon var falan.
Bana da biraz fantezi gibi geldi ama yani.
Ya yani parasını veren adam getirir
uçakta
tabii.
Uçakta tamam alıp getiren gördüm de öyle sipariş verip televizyon getirdim. Zaten kargosu falan pek kurtarmıyor ama.
Abi cesaret edemem ki ben, bir şey olur başına gelir.
Abi o anca şeye denk getirirsen belki Black Friday falan gibi bir zamana denk getireceksin. Kargosuz gönderim falan olacak da belki öyle. Ya onda millet da zaten onu getiren adam 20 euro mu ne kadardı işte, o kadarı da verir yani.
Tabii çok da yani engel olamazsın. Ya millet şey falan almaya başladı tabii, ekran kartı, işte mont, bot, ayakkabı. Yani bayağı hani günlük ihtiyaçlarını internetten, Amazon'dan alışveriş yaparak karşılaşan, evet, insan çok.
Olacak. Hani küresel, evet, internetin sınırı yok. Vizesi yok. Bir tıklamayla Amerika'dasın.
Bakan şey dedi. Bak,
olacak ya bu.
Ona ne diyorsun? Perakende satışta internetin payı %2'ymiş Türkiye'de. Ufacık bir rakam.
O da yani şaşırtıcı bir şey değil mi?
Ya biz çok içinde olduğumuz için hep de internetten,
evet, alışveriş yapınca. Orada şeye dikkat etmek lazım. Perakende satış dediğin zaman bütün market zincirleri, böyle işte aldığın sebze, meyve, işte diş macunu hepsi büyük dahil,
evet,
yani.
Bim, Şok.
Tabii.
Star Wars yastığı.
Onlar için de %2 olması bence normal yani.
Ama yine de
yani
küçük.
Ya olabilir. Şimdi Türkiye'nin çünkü böyle bir sürü farklı yüzü var. Mesela biliyorsun işte kredi kartı kullanmadan taksit yapan mağazalar var ve bu mağazalar lider
ya
zincir mağazalıkta. Tek özelliği senet, eski usul senet yapması. Niye? Hı. Çünkü millette kredi kartı yok. Kimisi alamıyor. Kimisi almış, ödeyememiş, yani ceza, kara listeye düşmüş. O yüzden kullanamıyor. Kimisi korkuyor abi, kredi kartı hackerlar şey yapıyormuş, soyup soğana çeviriyormuş falan diye. Kredi kartından korkuyor.
Korku ve güvensizlik diye açıkladı bakan hani sebebini.
Bak onlar da aynı şeyi düşünmüşler. Onların ellerinde veri vardır zaten. Dolayısıyla adam hala senet olsun abi diyor, imzalayayım.
Ben de şey diyorum.
Satış sitelerinde söyleyeceğini unutma. En önem verilen, en öne çıkarılan şey kapıda ödeme.
Evet.
Herkesin evet. tercihi o. Derdi o.
Özellikle de hani çok ismi bilinmeyen satış sitesiysen, bu hepsi burada ya falan nispeten hani güven var ama hani tamam. sen atıyorum tamam. Morfil satış sitesiysen, yani şimdi attım ismi.
Gerçi öyle bir yer var mı bilmiyorum. Gerçi onların bazılarında POS alamadığı için onu yapıyor. O kapıda ödeme aslında şu da var. Tamam hani bir sanal POS alamayacak, iyice küçük bir işletmeye de iş yapma olanağı sağlıyor. Fakat bir yandan da o telefon aldım içinden hıyar çıktı falan türü şeyler de hep o kapıda ödemeden oluyor ama. Çünkü şey, o adam açıyor siteyi, o işte sanal telefonları satıyor, iki gün sonra yok.
Evet.
İki gün sonra yok. Parayı da belgesiz bir şekilde öyle tahsil edecek işte kargosundan, bir PTT kargodan bilmem ne. O adam iki gün sonra yok.
Öyle işte Çağrı Öztürk yine çıkmıştı meydanlara.
Ya bazı şeyler, mesela Türkiye'de zamanında gençler özellikle şu kontür ya da işte kontör nasıl söyleniyorsa denen şey için çok fazla suç işliyorlardı. Yani işledikleri suç ne işte MSN'den milleti kandırıyor bilmem ne. Ve bu bunun olabilmesini sağlayan şu parça kontör denen Allah'ın belası uyduruk şeydi. 20 kontör yüklenir bilmem ne. Bu yüzden insanlar işte o 20 kontör için işte arkadaşının arkadaşlarını dolandırıyordu bilmem neydi. Hani böyle kolaylıklar yapınca bazen beklemediğin etkisi de doğuyor.
Doğru.
Bir yandan neyse, da bu vergiler falan çıktı artık. Bunlar hayatımızın gerçeği.
Çocuk tabii internetten alışverişe daha cesaretli ama kredi kartı babanın kredi kartı olduğu zaman işte satın almada yine gidiyor, alınacaksa dükkandan alıyor abi.
Bir de ne ön ödemeli kartlar var.
Prepaid. Işte. Evet.
Ya da onu kullanıyor.
Evet, bu arada sen dedin ya kapıda ödeme diye. Ben de şeyle ilgili bir not vereyim. O vergi çıktığı zaman gümrük vergisi ve ürün kapına geldiyse posta ya yani memur gelip senden onu kapıda tahsil ediyor. Ben daha bugün yaptım onu.
Şimdi güzel. Ama
ürün geldiyse
neye bağlı? Yani her şeyde böyle olacak mı?
Her şeyde böyle oluyor abi. Şimdi yani gümrük vergisi çıktıysa ve yani üründe de bir gümrükte takılmasını gerektiren bir şey yoksa kapına kadar geliyor. Kapıda da veriyorsun.
Sorunsuz şekilde işlesin, tamam. Gayet güzel.
Evet, şimdi diğer haber speed test. Şimdi malum internetle ilgili bir sıkıntı olduğunda ya da işte bir güncelleme bir şey yaptığında evine hızını arttırdığında ilk başvurduğumuz yer speed test. Tabii adamlarda deli gibi bir veri var.
4.5G'ye geçtiğimizde Türkiye'ye teşekkür etmişlerdi.
Evet işte evet. Onu düşün artık.
Tökertiyorduk neredeyse onları.
Ve faydalı bir iş yapmışlar. Bu verileri bizle paylaşıyorlar. Türkiye'nin haritasını çıkarmışlar.
Yalnız rapor haritasını. Çok güzel hakikaten ya. Ben yani bu bayağı ayrıntılı yazmışlar.
Evet. Yani şöyle bir hani söylemek gerekirse Türkiye'nin ortalama hızı 14 megabit. 14.5 megabit download.
Evet.
380'de şey upload çıkmış.
Bu sabit geniş bant hızları bunlar.
Geniş bant hızları.
Evet. En yaygın kullanılanlar. Bir önceki yıla göre de %10 düşmüş ama.
Evet, %10 düşüklük var.
O da ben şeyi düşünüyorum. Artık hani gitgide kullanım altyapı yatırımı çok fazla yapılmadan kullanıcı artıyor. İşte %10 geçen seneye göre azalmış hız.
Olabilir.
Gerçi raporda altyapı yatırımları yapıldığı da söyleniyor bir yandan.
Yapılıyor ama işte.
Şimdi işte devamında şey de var. Mobil hızlar da var.
Evet.
Onların da verilmiş. Orada işte 4.5G yatırımı ciddi anlamda dünyada aslında pek çok ülkeden ileridesin. Hız işte download upload hızları olarak.
Valla geniş bantta 14 megabit. Yani bunu göremeyen bir sürü kullanıcı var aslında.
Tabii.
ADSL'de bu rakamları zaten
ama çok. Ama bu işte, geniş bantta herhalde buna şeyler dahil. Fiber de dahil. Gerçi, şey de dahil.
Tabii o fiberlerde.
DSL büyük oranda.
Sen şimdi hep şeyleri görüyorsun. 50 megabitler 100 megabitler havada uçuşurken de evet. Bu rakam yine aslında düşük kalıyor.
İşte Turkcell Super Online ve Uydunet'in hızları 48'lerde ortalamada fiber internette.
Öyle gözüküyor.
14 düşük kalıyor tabii ama zaten o da işte ADSL temelli olması. Fiberde hızımız dünya ortalamasında işte orada verilen ortalamalarda yüksek ama DSL'de Avrupa'nın geri kalanından düşük. Yani bu da bizim o bakır kabloların kalitesizliğinden mi nedir? Öyle bir sonuca vardım ben hani kafamda. Böyle ilginç karşılaştırmalar da yapma şansı veriyor sana.
Parasını ödeyen kaç kişi o hızı alabiliyor?
O ufak ufak yazdığı şeyler de il il de veriyor. Mesela Adana ilginç bir şekilde çoğu şeyde hızlı. hem fiberde hem 4.5G'de pek çok ilden hızlı.
Kebap yarıyor herhalde.
Onun dışında Ankara, İstanbul var. Hı. Büyük şehirler arasında İzmir mesela biraz geride kalıyor. Ortalamanın da altında kalıyor ilginç bir şekilde. O hani İngilizce bilenler özellikle ayrıntılarını okusunlar. Bayağı bilgi var bu raporda.
Valla bir de işte penetrasyon derler yani geniş bant.
Evet.
%12'si sadece geniş bant çıkmış.
Ama geniş banttan neyi kastediyorlar işte?
İşte bu fiberler, şunlar bunlar.
Sabit geniş bant dedi. ADSL ve fiber. %12 demişler. Mobil daha hızlı. %50'lere
evet,
varıyor.
Evet orada %50.
Cep telefonundan internet kullanımı.
Ortalamayı yakalayamadım ya. Kaç dediniz? 14 mü?
14 megabit evet.
Ben yakalayamadım. 14 alamıyorum ben ADSL'den.
Kaç alıyorsun?
12.
İyi.
Güzel, iyi günlerde 12. Bazen işte güzel günlerde 12 küsür. Ama yani küsür dediğim ufak bir küsür. Bunu alıyorum. Tabii 16 ödüyorum hesapta. Aldığım bu. Çoğu kişi de böyle alıyordur tahmin ediyorum.
Tabii tabii. Daha kötüsü de var abi. Çok daha kötü.
Ben ona razıydım. İlk 8 ile başladık bu maceraya. Tanıştığımızda, bağlandığında 8'di. Sonra karşılıklı firmayla uzun uzun görüşmeler ve sonsuz ayar sonucunda ben ona dedim gibi onda bırakacağım sizi rahat. İki basamaklı bir sayı göreyim. Çünkü 16 ödeyip de 8 bilmem ne almak insanı sinir ediyor. Ben 12. Tamam memnunum. Yani şöyle şimdi sizin de söylediğiniz gibi o telefon hatlarının bina içi bina dışı durumu ben binanın o girişindeki kutuya baktıkça kapının önündeki o kapısı hiç kapatılmayan, içine kedilerin işediği, kuşların yuva yaptığı telefon kutusunu gördükçe telefonun çalışıyor, internetin bağlanıyor olmasına zaten şaşırıyorum. Ve şükrediyorum hani 10 megabit falan görünce. Çünkü bu bölgede öyle bir hastalık var mesela. Telefon kutularının, onların iki tarafı da kapak oluyor, önü de arkası da.
Ne?
Kapakları açık. Kar içine yağıyor. Ben fotoğraflarını da çektim.
Gene iyi çalışıyor diyorsun.
Yani. Çalışması mucize. Çocuklar şut çekiyor kutunun içine. Topla. Yani bunun zaten telefon tamam hani iki tane biliyorsunuz sicim gibi
evet,
tel. Onunla hani tamam telefonla konuşmaya aklım yatıyor da hani internetin çalışabiliyor olması zaten hani ilginç. Vay be dedirten bir şey. Şimdi bazı tabii şanslı yerlerde VDSL var. Onlar ciddi hızlar elde ediyorlar. Hmm. O uyduruk telefon hattıyla.
Evet.
Ama her yerde yok. Ortalamayı yükselten herhalde fiber ve
tabii.
Çok kısıtlı da olsa bu Turkcell kablo.
Evet.
Kablo TV öyle internettir.
Gözüküyor. Öyle gözüküyor raporda.
Neyse 10 megabit'i geçmişiz.
Bak mobilde en hızlı Turkcell'miş 38.8 download'la.
Çok iyi.
Türk Telekom 30 megabit download'la ikinci. Sonra Vodafone geliyor 19'la. Bunlar tabii Türkiye ortalaması. Hı hı. Ve bir önceki yıla göre %200 küsur artış var hızda. Tabii 4.5G'ye geçtiğimiz için.
Ondan
upload tabii. Hızındaki artış %500 küsur. Yani raporda da inanılmaz artışlar falan
tabii
diye.
Tabii o kadar düşük ki. ADSL'deki upload hızı 1 megabit bile değil. Şey gelince 4G, 4.5G gelince
evet.
Çılgın bir artış olması normal.
Evet.
Ben kişisel deneyim olarak şöyle görüyorum. Yani 10-12 megabitle çok güzel bir internet yaşanıyor. Download da yapılıyor. Kotaya zaten takılıyorsun.
Evet.
Hani kota sınırı olmadı çünkü hani gece download'a bırakma diye bir hepimizin bildiği bir kavram var. Bırak 3 gün download'a bırak. Al istediğini. Ama kota ayrı bir baş belası.
Tabii kota bela esas.
Ha gerçekten hani bütün download'ları falan avlarım böyle tıkır tıkır indiririm diyorsan 50 megabitte öyle bir hayat yaşayabiliyorsun.
Aynen.
Raporun genel vardığı sonuçta şu, Türkiye pazarı hala çok hızlı büyüme evresinde.
Tabii.
Bu pazarın asıl şeyi altyapı yatırımı diyor.
Hmm.
Ve firmalar da yapmaya niyetli görünüyorlar diyor. Şeyden de bahsetmiş, bu biz gündemlerde konuşmuştuk. Telekom'a karşı birleşen diğer ISP'ler falan vardı ya.
Evet.
Onların da işte altyapı yatırımına katkı sağlayacağı falan, bu işlere girişmeye niyetli olduklarını. Ve genel olarak da yatırımı yeni teknolojilere, işte bu 4.5G olsun. İşte onun da daha ilerisi var. LTE falan vesaire. Ne bileyim fiber olsun. Yani yapılan yatırımlar da nispeten yeni teknolojilere yapılıyor.
Yani bakalım. Yapılıyor da altyapı falan tamam, hep konuşuyorlar fiber falan. Bizi dinleyen birçok kişinin de bizim kişisel hayatlarımızda da şöyle bir sorun var. Sokaktaki teknoloji var. O hatlar çekiliyor, işte kazılıyor, turuncu turuncu bir borular konuluyor, içine fiberler çekiliyor falan. Ama eve gelmiyor.
Gelmiyor. Evet.
Şimdi benim evimde kablo TV de yok. Kablo TV'nin kutusunu camdan baktığımda görebiliyorum. Ama benim evime gelmiyor. Yıllarca gelmemiş. Hani sokaktaki komşu, eş dostla da konuştum. Defalarca dediler, dilekçe verildi, şey yapıldı. Gelmiyor. Fiber aynı şekilde eve broşür bırakıyorlar. Açıyorsun, diyor ki sizde hizmet yok. Gelmesi hani ileride gelir, sonbahar, öyle bir şey de yok.
Öyle bir şey de yok.
Yok, hani diyor ki benim oturduğum apartman 4 katlı falan, hani ufakça bir apartman. Yok, hani hiçbir çözüm yok. Hiçbir zaman oraya bir olağanüstü bir şey olmadıkça gelmeyecek fiber falan. Dolayısıyla hani altyapı yapıtlarımı falan lafı, bu şikayeti biz dinleyicilerimizden, izleyicilerimizden de defalarca duyduk. Herkesin şikayeti önümden diyor fiber geçiyor, evime gelmiyor.
Evet.
Bu birazcık hani bana burada çözüm biraz lazım.
Kesinlikle.
Firmalar milyonlarca kilometre bilmem ne ifadelerle birbirlerine hava atıyorlar. Ya eve gelmedikten sonra sokaktaki hattım neye yarayacak kardeşim?
Abi burası bilmem kaç katlı iş yeri.
Buraya da gelmiyor.
Bir kişi kapımızı çalmadı.
Evet.
Yani Süper Online'dan ki hat geçiyor.
İşte hat... Sen toparla milleti. Heh. İşte yöneticinize söyleyin. Gelin bize diyorlar.
Bir kere zaten şey soruyor. Site misin diyor. Yok biz öyle apartmanız işte dört komşu falan deyince hadi çık dükkanı işgal meşgul etme.
Doğru.
Hiçbir hani çözüm önerelim şeyler yok. Hemen ADSL satalım. Yani çok evet. istiyorsan ADSL satalım diyorlar. Bakalım bu 14 megabit ortalama beni memnun etti.
Ama megabit, dünyada 81. Megabit. Sırada mı ne? Yani hani dünya ortalamasına tabii göre. Ki. Tabii yani ki. Tabii daha kötü ülkeler de var ama ortalarda bir yerde. Çok çok daha iyi olması lazım. Mobilde iyiyiz ama.
Mobilde yeni çünkü. Yani,
evet.
Ben açıkçası bence Türkiye internetinin hızdan çok kota sorunu var.
Öyle.
Hız fena değil. Yani ADSL'le bile işte 8 megabit bilmem ne en kötü alıyorsun. 8 megabitle 10 megabitle gayet güzel bir internet deneyimi yaşarsın. Ama kota sorunu.
Kota ve upload abi, upload.
Upload evet yavaş.
ADSL'de herhalde yapabilecekleri bir şey
herhalde yok.
Yok herhalde ama
upload hızında da dünyada 110. sıradayız bak. Işte, orada yok. Ortalamanın bayağı
herkes
altındayız.
Bizden evet. Yukarıda.
Yani upload hızı gerçekten Türkiye'de problem.
Öyle.
Denizli'de bir operasyon yapılıyor. İki ve şey bir çete yakalanıyor kredi kartı dolandırıcıları. Şimdi buraya kadar normal. Hep duyduğumuz
şey. Ama yakalanmaları da hani şey öyle özellikle takip edilen falan değil. Bunlar ATM'nin çevresinde geziyormuş. Yani, polis huylanmış ne yapıyorsunuz diye durdurmuş adamları.
Ve ama ne oluyor? Bu soruşturmadan adamlarda 2 milyon müşteriye ait kredi kartı bilgisi olduğu ortaya çıkıyor. Çeşitli bankalardan.
Sonra tabii geliştiriyorlar. Bunların bağlı olduğu kişileri falan da ulaşıyorlar. Arabalarını falan arıyorlar. 26 cep telefonu başka insanların üzerine kayıtlı. İşte dizüstü bilgisayar falan. 37 sim kartı. Bunları kullanarak kredi kartı vesaire. İnsanları arayıp şey diyorlarmış. İşte kartınıza iade yapacağız veya bonus yükleyeceğiz. Gelen şifreyi bize söylemeniz lazım diyorlarmış. Öyle kredi kartlarından para çekiyorlarmış. 600 bin lira mı dediler? Rakam tabii evet kredi kartından yaklaşık 280 kişinin kredi kartından 600 bin liraya yakın para çekmişler.
Oh.
Ve o şifre telefonuna geliyor. Sen de söylediğin için ben, hiç şansın da yok yani.
Ben ona kapıldım. Hani dolandırıcılık olduğunu bile bile nereye kadar gidecek diye bir kere o oyunu oynadım onlarla. Şey yapıyor. Alışveriş ediyor bir yerden. Sana 3D onaylama falan olayı var ya, onun şifresi geliyor ya cebine.
Tabii.
Onu senden öğrenmek istiyor. Hakikaten evet. geliyor telefonla.
Evet.
Vermiyorsun tabii. Ben zaten onu bir ön ödemeli bir kartla, hani bu iş nereye kadar gidecek diye kurban ettiğim, zaten kullanmadığım bir kartla şey yapmıştım, o işe harcamıştım. İş oraya kadar geldi. Bin küsür liralık bir gitti gidiyordan alışveriş ettiler. Onun onayı. Geldi cebe. Ben veremeyince de bayağı bozuldular.
Şimdi hesaplarına aktardıkları parayı da izlerini kaybettirmek için şehir şehir gezip Farklı evet. şehirlerden ATM'lerden çekiyorlar işte. O yüzden denk evet. geliyorlar polise. Polis yakalıyor bunları. Hep işte işlemleri otellerden işte şeylerden, internet kafelerden falan yapıyorlar takibi zorlaştırmak için.
Evet. Ama işte 2 milyon kredi kartı bilgisi de çok büyük rakam yani.
Evet.
Gerçi orada şey bilemezsin Murat. Hani bu işte 40 milyon mail adresi bilmem ne internete dökülü. Sonra bakıyorsun o adresler meğer 20 sene önceki adreslermiş falan ya. Hani o 2 milyon kredi kartı gerçekten hani şu anda aktif insanların mi? Cebinde olan kart mı? Bir yerden internetten de toplanmış 1,5 milyonu evet. öyle mi? Bilemeyiz ki. Tamam. Hani o kadar detayı haberde vermez zaten.
Doğru. Bir başka haberde hackerlar reklam ağlarını soyup soğana çevirmiş.
Evet, milyonlar yani iddiaya göre Rus hackerlar milyonlarca dolar. Hatta günde mi milyonlarca dolardı?
Evet.
Site yani yaptıkları da şey değil, site kuruyorlar. Siteye sen zaten işte bir site kurdun mu Google'dan hemen reklam alıyorsun. Bir çok basit bir prosedürle sitene ekleyebiliyorsun. Site kuruyor ama yüzlerce binlerce site kuruyor. Hepsine reklamları ekliyor. Bir de işte botlarla o reklamlara tıklatıyor.
Ne güzel. Ama işte orada bayağı kafa çalıştırmışlar. Mühendislik var yani. O evet. botların yakalanmaması için. Çünkü sonuçta Google'ın falan da bunları algılayan mekanizmaları var. Evet. Yakalanmaması için tersine mühendislikle nasıl çalıştığını bir şekil çözüp insan gibi davranacak şekilde programlamış adamlar.
Evet. O akıl kullanarak.
Evet. Şey şimdi ortaya çıkıyor tabii bu ama şimdi uluslararası düzende Ruslar yardım edecek mi? Hani devlet Rus devletinin de yardım edip bu adamların yakalanmasını sağlaması evet. lazım bir şekil. Çok o soru işareti var. Yani bir yandan da şey var. Adamlar ülkelerine para sokuyorlar. Şimdi Rusya niye yardım etsin gibi de bir durum var yani.
Döviz getiriyor.
Şimdi bu da şeye bu yalnız en cevabı çıktı. Hani yok yıllık işte dijital reklam pazarı şu kadar büyüdü şu kadar falan. İşte biz diyorduk ki bu para nereye gidiyor? Bizde böyle bir para yok. Belli oldu nereye gidiyormuş bu para.
Ya. Evet. Yine bizden bir haber. Kalıcı yaz saati uygulaması bekleneni veremedi gözüküyor. TEİAŞ
şikayetler ayyuka çıktı.
Kasım ayı elektrik tüketim verilerini yayınladı da o yüzden çıktı bu haberler. Ciddi bir artış var yani %6,5.
Elektrik Mühendisleri Odası'nın çalışması bu. Bir önceki yılın aynı ayına göre %6,5 tüketimde artış evet. var. Yani daha zaten genel olarak artış bekleniyor ama 6,5 artış çok yüksek. Kasım ayı da böyle. Bu yüzden de işte başka öneriler getirmişler. İşte GMT artı 3'e değil de işte 2,5 Türkiye'ye en iyi uyuyor falan diye iş karışacak
daha
yani.
Daha da sıvıyalım.
Ama evet. yalnız şöyle bir şey var. Biraz acele. Çünkü bu bütün yıla yayıldıktan sonra bakılması lazım. Tek başına Kasım ayına bakarsan belki yanılabilirsin. Belki de Mart'ta doğru. mesela artı verecek. Nisan'da artı verecek. Yani bir yılın geçmesi lazım ki net verilerin ortaya dökülmesi o zaman daha iyi anlaşılacak. Yani esas böyle bir sorun, aya bakıp karar vermemek lazım.
Tasarruftan ziyade milletin hani hep söylüyorduk böyle olacak diye karanlıkta uyanmak.
Karanlıkta uyanmak evet ciddi problem.
Yine karanlıkta da işten çıkıp geri dönmeleri insanın moralini bozuyor. Çünkü o şeyin etkilerini araştırıyorlar bir yandan da. Mesela geçenlerde konuşuyorduk bu arada hani o Avrasya Tüneli de açıldı ya.
Evet.
Mesela tüneli bol olan ülkelerde o insanların sürekli tünellere girip çıkmasının, yapay ışığa maruz kalmalarının etkilerini araştıran ülkeler var. Oradaki çünkü bir giriyorsun tünelin ışığı bir çıkıyorsun gün ışığı. Onun insanı bir sersemletme etkisi falan olduğu ortaya çıkıyor.
Diyorlar bizim ki bizim sorunlarımız da onların sorunları arasında öyle bir uçurum var ki yani.
Ya sonuçta bu bir yıl tamamlandıktan sonra şeylere de bakması lazım. Murat'ın dediği gibi mesela trafik kazalarında artış olmuş mu? İş yaşamında belki kayıplar var mı? Bunların hepsi aslında doktora tezleri olacak konular. Hani birileri bunların peşine düşer inşallah diyorum.
Evet.
Yani tamam bu elektrik verilerine ulaşmak kolay. Sonuçta genel tüketimden kolayca ulaşıyorsun. Ama diğer dolaylı yoldan neler nasıl sonuçlar evet, oluyor ona bakmak daha zor.
Zarar oldu ortaya çıkacak başka evet. türlü illa
ama işte öneriler de daha da sakat olabilir. 2,5'a yani falan geçersek iyice kafa karışacak yani.
Tabii tabii.
Daha da problem. Biz böyle bir şey olmaz umalım. Daha fazla kurcalamasınlar.
Bak,
rezil ettikleri net şekilde ortaya çıkıyor işte. Hiçbir çünkü bu iş hesapla, kitapla, planla yapılmadı. yeter daha kurcalamasınlar işte. Vallahi bahar geliyor.
İddiaya göre işte İTÜ açıklama yapmıştı. Biz 6 yıllık projeksiyondan yapıp 2010-2016 arasında değerlendirdik de bu en iyinin bu olduğuna karar verdik dediler.
E işte.
Hani ortada bir hesap kitap var gözüküyor ama daha Kasım ayıyla yani tek bir ayla öyle görünmüyor. Bakalım.
Gördük.
Uber'in başı Türkiye'de derde giriyor. Şimdi Uber Türkiye'de var ama Excel servisi var. Yani lüks olan Uber var Türkiye'de. Çünkü ötekini biraz zor yaparlar.
Şoförlü araç kiralama görüntüsünde.
Fakat şimdi araçları bağlanıyormuş polis tarafından, hatta
korsan taksi olarak
çünkü muamele görüyor. Şimdi bunun da haberini yapmıştık hatırlarsanız. Korsan taksi kullananın da ceza kesilecekti. Evet. Uber'in de kullanıcılarına 281 TL ceza kesilmiş.
Yasa dışı olan bir ulaşım aracını kullanmak gerekçede.
Evet. Şimdi tabii adam müşteri ya diyor, ben Uber'i kullanıyorum işte, var servisi var bilmem nesi var. Ben yani bunu müşteri...
Faaliyet göstermeseydiniz o zaman. Evet. Bu şey değil ki, kapıya kağıt bırakıyor ya korsan taksiler. Öyle bir şey değil ki.
Tabii.
Adam internetten bakacak, o bütün dünya yıkılıyor. Bütün sinema filmlerinde bir Uber sahnesi var 2016 yılında. Adam gördüm kullandım diyor, yani, baktım varmış çağırdım.
Buradaki ne şey şu. Var? Korsan taksi artık kullanan adam bilinçli kullanıyor. Hadi ona belki ceza kesebilirsin de Uber'i kullanan adam yasa dışı bir şey yaptığını düşünmüyor ki.
Tabii ki.
Buradaki tabii sıkıntı ki. Şu anladığım kadarıyla bu D2 yetki belgesi varmış Uber'in. Bu ona yetiyor diyor. Uber'in iddiası da bu. Biz korsan taksicilik yapmıyoruz. Excel servisi tanınıyor diyor. Yani kanunda D2 belgesi var ama görünüşe göre sokaktaki polis düzeyinde pek tanınmıyor.
Tabii.
O yüzden bu iş... Biraz böyle.
Dava açmışlar yani, onlar da bakacağız diyorlar. Sonuçta ne olacak göreceğiz hep beraber ama 912 araçları bağlamış. 912 tane. Hepsi de nispeten
bu tip araç bağlanmış diyor. O ifadede yani. Ben 912 Uber bağlandı sorunu çıkarmam o kadar.
Gibi. Çünkü 912 araç olmadığına eminim diyebilirim. Hiçbir şey bilmeden. 912 kere bağlanma yaşanmış olabilir. Şey falan da sorgulayabilirsin. Biz şimdi bu gündemde o kadar derine gitmeyelim. Ayrıca gerçekten 280 lira ceza kesilmiş birisi var mı? Ya o biraz adam yıkar ortalığı. 280 lira ne diyorsun ya Murat?
Çok.
Adam yıkar ortalığı. Bu adam bunu internetten görmüş, çağırmış, bilmiş bilmem ne. 280 lira ceza vereceksin. Ya zaten var mı ödemiş o cezayı, kez yemiş de ödemiş birisi?
Öyle bir şey olduysa zaten onu Uber karşılar diye tahmin ediyorum.
Herhalde.
Yani müşteri memnuniyeti için karşılaması lazım.
Evet.
Tabii adamın günahı ne? Ama şu var. Eğer bu böyleyse kardeşim, bunun faaliyetini devlet durdursun. Yani tabii. Bu internette sitesi açık, her türlü uygulamasıyla bilmem nesiyle çalışıyorsa binerim.
Öyle.
Benim ne günahım var?
Nokia ile Apple arasında bir savaş başlıyor. Tam 32, hatta tam demin daha da fazla, 32 patent üzerinden, teknoloji patenti üzerinden dava açıyor Nokia Apple'a.
Durdu.
Evet.
Şimdi böyle bir harekete geçti. Tabii Nokia'daki patent kütüphanesi tahmin ediyoruz ki
Muazzam.
Çünkü adamlar hani bir anlamda neredeyse cep telefonunu başlatmış adamlar.
Doğru.
Bu adamlar da zaten Nokia'nın işte ona satılması, buna satılması bilmem ne, çoğunda telefon satışından falan önemli olan o kütüphaneydi. Değer ifade eden. Fakat hani bunca 2017, 2016 mıydı şimdi bunun zamanı? Nokia nereden çıktı? Şeyle tabii bir hani telefon üretmeme anlaşması falan vardı. Onun süresi bitti. Onunla mı bağlantılı bilmiyorum.
Tabii o işlerle böyle bağlantılı abi.
Apple'a bir atak.
Çünkü geri geliyorlar. Nokia ciddi şekilde geri dönecek. Şimdi onun neticesinde oluyor.
Davalar da ilginç, bak mesela Düsseldorf, Mannheim ve Münih'te açılmış. Bir de Amerika'da Eastern District of Texas'ta açılmış. Yani hani farklı şehirlerde, hatta kıtalarda, ülkelerde diyeyim, 4-5 tane dava açılmış.
Evet. Göreceğiz bunu.
Nedir acaba hani?
Gündemin kalıcı konularından biri olacak herhalde. Facebook'a bir özellik gelecek. Herkes video ile ilgili bir şeyler yapmaya kalkarken Facebook ses yayını özelliği getiriyor ve
radyo bildiğin aslında değil
canlı
mi?
Evet.
Bizim podcast gibi.
Tabii ya, iyi olur. Biz podcast'te hala kimselere anlatamıyoruz camiada. Dinleyenleri kastetmiyorum. Sektörü.
Tabii.
radyo gibi radyo falan diyoruz.
Radyo programı gibi diyorsun. Evet. Hangi radyo, hangi kanal diyor o zaman adam? Yine bitiyorsun.
Bir ihtimal hani bu Facebook'lar falan devreye girerse biz oralarda da varlık gösterebiliriz yani. Çünkü şöyle bu hemen herkese açılan bir şey değil. Önce hakikaten radyo kanallarıyla bu işi profesyonel yapanlara açacaklar.
Sonra başlamışlar galiba BBC açılacak. World falan.
Tabii onlarla başlıyorlar.
Bir çeşit internet radyosu olacak evet, aslında
çünkü
Facebook evet. üzerinde.
Adam diyor ki ya aslında adamın derdi şu. Şimdi sen Facebook'u kapatıp bir işe gidiyorsun. Diyor ki arkada radyo aslında ses çalabilen bir şey. Evet. İş yaparken de evet. hiç kapatma.
Ya, araba kullanırken de mesela tabii. yani radyo dinliyorsun. Aç Facebook'tan radyonu orayı dinle eğer istediğin radyo oraysa.
Evet.
Arabalarda şimdi ileride daha da yaygınlaşacak hı-hı. bu internet bağlantısı falan
yani
vesaire.
Yani ben mantıklı buldum.
Bence de gayet mantıklı. Bu yalnız SoundCloud falan iyice sıkıntıya onlara, girer bu tabii. gidişle.
Ya günümüzde sadece ses olan bir şeyin çok hani bir alternatif haline gelmesi bana zor geliyor da tabii kendine göre yönü var. Şimdi bizi de dinleyenlerin büyük bir kısmı bir yandan da dizi seyrediyor. Kimisi başka bir şeye bakıyor. Kimisi uyudu. bu normal ama bir yandan da işte uzun süreli bir yayın yapıyorsun. Öyle kendine göre artıları var. Yani Facebook ne planlıyor bilmiyorum ama video yayın altyapısını yapınca bunu yapmak sessiz zaten
hiçbir şey
çok kolay. Eklemek yani en baştan olması lazım.
Buna reklam nasıl alınacak? Mesela videoya altına çıkan reklam falan alabiliyorsun.
Araya
girecek bunda da herhalde. Araya giren bir şey olacak herhalde.
Evet.
Spotify gibi.
Gibi.
Reklam.
Gerçekten. Olur her şey olur. Almanya'da Facebook'a kafayı takmış durumda. Diyorlar ki şimdi hani haber yapıyoruz ya bir sahte haber olayı.
Evet.
Şimdi Almanya'da şöyle bir durum var. Orada da seçimler olacak.
Evet.
Ve şey görüldü. Bu Amerikan seçimlerinde bu sosyal medyada bunlar baya birbirleriyle hani sahte haberler üzerinden de kimi gerçek kimi sahte.
Bizi o kadar çok Türkiye'de konuşulmadı ama bu Trump'ın seçilmesi olayında hep diyorlar ya Rusya'nın parmağı var falan. Bunun Facebook üzerinde fake hesaplarla işte haberler yayılarak vesaire tabii. falan yapıldığı iddia ediliyor. Mark Zuckerberg birkaç kere açıklama yaptı bununla ilgili. Ya bunlar deli saçması iddialar bilmem tabii, neler tabii. falan. Hep şeyi de düzeltmeye çalışıyorlar. O algoritmayı evet, bunları çözecek şekilde. Hani.
Ama sorun yok. Evet.
İşte şimdi Almanya korkuyor. Onlarda da seçim yaklaşıyor. Gene Rusya'nın etki etme ihtimaline karşı acayip bir kanun çıkarıyorlar.
Diyorlar ki bir Facebook'ta sahte haber yayınlandığını görürsek ve bunu kaldır dediğimiz halde kaldırmazsa.
Bir gün içinde.
Evet bir gün içinde. 500 bin euro ödeyeceksin haber başına.
Müthiş. Gayet iddialı.
Evet. Facebook'un elini ya, çabuk tutması
işte
lazım.
İşte dünya çapında bu küreselleşmenin getirdiği yan etkilerden biri daha.
Vallahi halledecekler. Hani Facebook gibi, Google gibi firmaların işte paramız yok diye bir şeye sığınma şansı yok.
Evet,
yani küçük bir yayıncı falan der ki ya işte onu yapacak kaynağım yok falan filan. Zamanında Rapid Share'ler falan oyalayıp durdu adamları. Ama Google'ıydı, Facebook'uydu bunların ne insan eksiği var ne para eksiği var. Bu teknik sorunları çözecekler mühendislik
gücüyle. İşin ucu işte siyasete dayanınca param yoktu falan da dinlemez. Kapanmasına
tabii yani
iflas
yoksa
et
da
yok ol derim.
Yoksa yani. Yapma bu işi diyecek.
Evet.
Evet bu arada telefonlar hani hep birbirine benziyor aynı falan filan derken şimdi bir hani zaten bilinen bir şey de katlanabilir ekran olayı var ya.
Evet.
Onun gelmesi bekleniyor. Ama bu tabii sırf bir firmanın işi değil. Bu hani sektör böyle bir şeye girecek. Apple, Google, Microsoft ve LG bu konuda OLED katlanabilir OLED konusunda bir birlikteliğe gidiyorlar. Ve hani amaç 2018'de üretime geçilmesi. Yani bunun hayatımıza girmesi.
LG üretecek herhalde. Diğerleri de araştırma geliştirme desteği mi veriyorlar?
Desteği verecek evet. OLED zaten LG'nin uzmanlığı şu an. Evet. Hatta tek eli diyelim.
Ya bir de işte birkaç sene sonrasının siparişleri şimdiden veriliyor aslında. Bu firmalarda muhtemelen böyle şeyler göreceğiz ileride.
Açıkta kalmamak için hepsi atlamışlar şeyi. Google Drive için bir kampanya yaptı. Şöyle normalde aylık abonesin ya. Diyor ki bana senelik bir seferde öde sana %17 indirim yapayım. Ben mesela bunun 100 GB olanını kullanıyorum. Ona geçtim. Çünkü hemen %17 işte kar.
100 GB ve 1 TB için senelik ödeme seçeneği yoktu.
Yoktu. İşte onlar geldi.
Şimdi onlar geldi ve indirim sağlıyor sana.
Ya 1 TB yine çok pahalı. 300 lira. Yani çok pahalı değil aslında da işte dolar yüzünden böyle oluyor. Normalde 99
100 dolar. Yıllığı işte. Öteki 100, de 20 dolar.
100 GB olan mantıklı. 50 küsür lira verdim işte karşılığında. Ben zaten zaten veriyorum. Hani ayda 6 liraya yakın para oldu.
Evet.
Bunu hemen şu anda geçebilirsiniz. Yani öyle bir Google Drive kullanıyorsanız.
Bence kullanmıyorlar ve geçmeyecekler. Ona da para veren Türkiye'de şu an tek sensin.
Şeyler arasında en büyük kapasiteyi galiba Google Drive veriyor. 15 GB. Değil mi?
Ücretsiz.
Yani Dropbox falan, işte iCloud falan küçük. OneDrive'ı tam hatırlayamıyorum şu anda.
OneDrive şeyde Xbox Office abonesine 1 TB veriyor. Ama parayla Office 360 kullanıcısıysan. Ya aslında küçük böyle bilinmeyen çok daha yüksek kapasiteler veren firmalar var. Hatta benim bildiğim bir sonsuz kapasite veren firma vardı. Ama bunlar küçük girişimler. Zaten adını duyurmak için böyle şeyler yapıyor, risk alıyor. Şeyi biliyorsun tabii ki ya, kaç ne kadar dolduracaksın ki? Vallahi. Hani ben mesela şeye şimdi sözünü kestim, özür dilerim. Şeye çok şaşırıyorum. Şimdi telefon şebekesi firması senin de şeyin pazarlığını yapıyor. 1000 SMS mi? Bak üzerine 1000 daha vereyim falan. Kardeşim bir tane bile atmıyorum ki. Hani ne sonsuz SMS versen ne değişecek?
Evet, çok saçma bir şey. Ben de hani sen kaç kullanılıyor diyorsun. Şimdi ben upload hızları malum kötü. 100 GB'lık bu paketin %50'sini ona rağmen kullanmışım.
Bravo.
Bunun hani ben de...
Ne kullandın merak ettim şimdi. Yani.
Hayır, depolama da yapmıyorum işte zaten. Benim elimde kendi NAS'ım var. Oraya yok.
Ona rağmen nasıl kullandın?
Şöyle, bu benim mail adresim yüzyıllardır değişmedi. Bütün bu attachment'lar, şunlar, bunlar birike birike çoğu.
Silmiyor musun hiçbir
şey? Ben hiçbir şey silmiyorum.
Şimdi Google'da o 15 GB'a Google Photos, Gmail'in kapladığı alan ve Google Drive dahil zaten. Evet,
dahil, hepsi dahil.
O zaman o sayede işte bir şekilde.
O sayede oluyor, evet. Ya ben maillerimi bir silsem belli bir tarihten önce
açılacak.
Açılacak, evet.
Ben siliyorum. Yani şöyle, Gmail'de boyutla aratma var. 5 MB'dan büyükleri, 10 MB'dan büyükleri aratıyorum. Sonra içinde silinecek olanları. Çünkü biz şimdi basın mensubu olduğumuz için adam iki tane, hani her zaman sektörden de değil, bilmem nerede site açılışı yaptık diyor. İki tane daire fotoğrafı çekiyor. Ekleyip Word dosyasının yanına ekleyip i̇şte yolluyor
onlar
bana. Zaten.
Tabii onlar yer kaplıyor.
Niye dursun o? Niye silmeyeyim onu?
Hepsini, onun dışında
acımıyorum.
Depolama için kullanıyorum ama hep belge yani ya da küçük küçük fotoğraflar. Evet. Onlar çok bir yer
tutmuyor. Onlar sıkışır zaten.
Tabii. Google akıllı saat geliştirdiğini bu arada doğruladı ama adı Pixel olmayacakmış.
İki tane hem de.
Çünkü evet. Google onu satmayacak. Onu yani satsa da birisi nasıl telefonları HTC
herhalde öyle olacak o. Evet.
Şey Lenovo falan üretti. LG üretti. Bu da öyle bir şey olacak. Başka birileri üretecek. Öyle, öyle. Adını da o koyacak diyor.
Evet.
Hani kim üretip satacaksa o koyacak diyor. Yeni Android Wear 2. güncelleniyor.
Evet. 2017'de güncellenecek. Evet. Tabii onun için de bir şov yapman lazım.
Kesinlikle.
Çünkü orada bak şey gibi değil. Samsung şimdi Android, yani Tizen telefon çıkarmıyor. Bayrak evet. Gemisi.
Saatinde
bir,
kullanıyor.
Ama saatinde onu. Hiç acımıyor ya da televizyonunda. Oralarda vazgeçilmez değiller.
Vallahi hala işte bu saat için her seferinde konuşuyoruz. Vazgeçmiyor firmalar ilginç bir şekilde. Bir şey görüyorlar demek ki evet. Ama ben göremiyorum.
Devam ediyorlar. Waymo'dan bahsetmiştik ya geçen hafta Google'ın bu sürücüsüz arabalarla ilgili
yeni firması.
Evet, yeni kurdu. O Honda ile ortaklık için görüşmelere başlamış. Hep demiştik ya onlar araba yapmayacaklar. Arabanın içine konacak teknolojiyi yapacaklar. Evet. Araba firması arabayı yapacak. İşte Honda ilk şeylerden
biri. Bu teknolojilere bilir. Uygun. Şimdi bu arabaların hep üstünde falan böyle büyük şeyler duruyor. Kütleler duruyor. Evet. İşte çatısında diyeyim. Bunların daha güzel saklanabileceği hem araba firmaları da işte buna göre tasarım yapacak. Ama işte arkasındaki yapay zekayı da Google teknoloji olarak sağlayacak. Henüz daha bir araba olayı üzerinde anlaşılmamış. Araştırma geliştirme ortaklığı. Eğer iyi giderse bakacağız diyorlar ileride.
Evet.
Ve bu Waymo da sadece Honda ile de kalmaz muhtemelen. Diğerleriyle de çalışacaktır bence.
Evet, tabii canım. Öyle bir şey yok. Limit yok. Volkswagen Group'tan haberler var. Onların emisyon skandalını daha devam ediyor. Kurtulamadılar. 1 milyar dolarlık yeni bir anlaşmadan bahsediliyor Amerika için.
3 litre dizeller için.
3 litre olanlardan evet bu sefer.
Daha önce 15 milyar dolarlık bir anlaşma vardı. Onlar 2 litre dizeller içindi. Onlardan tabii çok daha fazla satılmış. Evet. Bunların sayısı biraz daha az.
80 bin araçtan bahsediliyor. 20 binini geri alacaklarmış.
60 binini de modifiye edecekler. Değiştirip verecekler kullanıcılara.
Evet.
Vallahi Volkswagen rakamlar ciddi acayip. Anlamda... Zaten hani kabaca 18-19 milyar dolar mı ne diyorlardı? İşte oraya geliyor rakam.
Evet, ufak ufak geliyor. Bu haber senin için Levent abi. Blade Runner 2'nin teaser'ı yayınlandı.
Film mi?
Film. Tamam. Sen birincisini seviyorsun. Tabii ikincisi ne olacak? Herkes hani yine kötü olacak falan emin ondan ama yani ilk teaser'ında pek bir şey anlatmıyor zaten de. Harrison Ford'u yine görüyorsun en azından. Tamam. Ama filmin bir hani şeyi olur ya, bir havası olur. Rengi ruhsarı olur. Bu evet. Film bu dersin. İşte o Blade Runner'ı tutturmuş gözüküyor.
Ya onun tabii ilk filminin gerçekten bir büyük dünya oluşturulmuş durumda. En hani beğenilmesinin nedenlerinden birisi de o. Aynı şeyi kurtardılar herhalde ama tabii öykü ne herhalde. Olacak? O dünyada geçen öykü evet. Ne olacak? Harrison Ford yaşlandı. Bilmiyorum. Çok merak da ettiğimi sanmıyorum açıkçası. Hep merakla beklediğimiz her oyun, her film o beklentiyi karşılayamadı. Kendi içimizde anlamsızca büyütüyoruz beklentiyi. Sonra karşılamadı diyoruz. Ben teaser'ı, bilmem nesi, trailer'ı izlemeden gider izlerim. O zaman belki daha mutlu olurum.
Şey öyle oldu mesela bak Assassin's Creed'in filmi çok şişirildi ama pek olumlu karşılanmadı. Girdi vizyona.
Ya ne bekliyorsun ki ondan yani Assassin's Creed'in oyunu ne ki filmi ne olacak Murat? İlk oyun süperdi. Müthiş bir şeydi. Sonra 6 tane mi ne aynısı. Devamı geldi aynı şekilde. Yani çok bir şey de bekliyorum.
Sen Rogue One'ı izledin mi? Bu hafta izleyecektin.
Ben izledim.
Nasıl buldun? Güzel.
Ya güzel, beklediğim gibi işte güzelce eğlenerek seyrediyorsun. Çok sorgulama. Yani çünkü sorgularsan tabii ki dökülmeye başlayacak. Hani ilk filmde şey diye bir şey vardı. Bu Jar Jar Binks'li filmde gezegeni database'ten sildik şimdi kimse bulamıyor gibi akıllara zarar bir senaryo aracı vardı. Bu filmde de onun gibi hani böyle merkezi depo, veri depolama, bütün galaksinin deposu, verisi bir yerde. Tape backup gibi böyle kartuşta. Şimdi hani ya geçelim bunları bir yol dedirtiyor tabii ama düşünmeyeceğim bunları. Yoksa evet. Hiçbir şeyden tad alamazsın.
Tabii. Çoğu filmde bakıyorsun. Var öyle şeyler.
Ha, ateş ediyorlar işte şey var, karateci.
IP-Man var.
IP-Man, IP-Man. Evet. Kör kahraman Wang Yu. Böyle şeyler var. Bunda Jedi'ler yok. Uzay büyücüleri yok ama onların eksikliğini işte o kör kahraman falan hissettirmiyor.
Evet.
İzle geç. Güzel bir film.
Evet. Oyun dünyasına geçeyim. Super Mario Run 4 günde 40 milyon kez indirilerek bayağı bir yani rekorlara imza atacak gibi gözüküyor.
Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Android'de indirdiğinizi zannediyorsanız aman durun. Sağdan soldan sitelerden. Android'de henüz Super Mario Run yok.
iTunes'ta var.
Siz eğer ne indirdiyseniz o indirdiğiniz Super Mario Run değil. kurmadıysanız kurmayın. Çünkü hemen tabii ki şeyi çıkmış. Sahtesi falan çıkmış, Trojan falan usulü.
Ya bu telefonu ele geçirmenin en iyi yöntemi evet. İşte.
Evet. Bence şöyle bir şey olmadı. Mesela ben bunu yapıyorum. Android'de de henüz çıkmayacağını biliyorum ama bir şey çıkmalı. Coming soon yazsın.
Tabii ki. Ya, firmalar buna yol açıyor bu güvenlik açığına. Geçmişte biz bunu ben Windows Phone kullanırken Windows Phone için konuştuk. Mesela işte çok verdiğim örnek Dropbox yoktu.
bir sürü adam, kimisi iyi niyetli, kimisi ama o kadar masum değil, Dropbox sistemcisi yazdığı iddiasındaydı, yayınladığı iddiasındaydı. Pinterest yoktu, belki hiç olmadı zaten, bilmiyorum. Bir sürü Pinterest istemcisi vardı. Bunlara en basitinden kullanıcı adı şifreni giriyorsun. Bu bir güvenlik açığı. Ve ben şunu düşünüyorum. Tabii ki burada hani çok özel anlaşmalar, eksklusif olması falan anlaşmaları Super Mario Run'da söz konusu. Ama hani mesela Dropbox gibi, Pinterest gibi bir şeyde küresel olarak ben çarşıya çıktım, podyuma çıktım diyorsan yapacaksın kardeşim, mecbursun.
Aynen öyle.
Çünkü şey değil. Hani bunu bir de şu nedenle rahat rahat konuşuyorum. Mesela biliyorsunuz hani Dropbox istemcisini kendiniz de yazabilirsiniz. Pinterest istemcisini kendiniz de biraz anlıyorsanız yazabilirsiniz. Bunların birer programlama arayüzü var. Bunun istemcisini yazmak bir günlük, iki günlük iş kendi ekipleri için. Yapacaksın kardeşim o zaman.
Kesinlikle.
Sırf beni korumak için yapacaksın. Çok, belki çok temel özellikleri olan gelişmemiş bir şey olacak ama resmi adınla yayınlayacaksın.
Aynen.
Yoksa
öyle.
Beni atıyorsun bu adamların kucağına.
Evet.
Yani Super Mario Run'ı ben indirdim, oynadım. Ücretsiz indiriyorsun, sonradan para istiyor senden.
Sonra evet, ben, bölüm mü ne?
Evet, de ben pek beğenmedim ya. Yani hani isminin Mario olması, işte karakterin Mario olması dışında herhangi bir işte Endless Runner mı diyorlar artık o oyun. O tarz oyunlardan farklı ya. Bana da pek hitap etmiyor da.
Müzik falan?
Ya bildiğimiz Mario müziği de çok nadir yerde çıkıyor. Başka müzikler dinliyorsun. Bazen bonus bölümlerde falan çıkıyor. Onun dışındaki hani gene tamam kötü bir müzik falan değil. Grafikleri falan da güzel. Ama yani ben hani tek elle oynanan, ne bileyim, bana tat vermedi ya. Ama merak demek ediyorum. Ki insanlar çok bekliyormuş ki 40 milyon indirme acayip bir rakam.
Acaba bunun kazanç yönü nasıl?
O açıklanmamıştır.
İndirme
tabii.
Tamam da 4 bölümü oynayıp
doğru.
Küfür edip kaldırıyor mu insanlar?
İşte ben mesela para vermedim.
Bak
4
işte.
Bölümü oynayıp.
Hele şey indirdin. Tabii ki 4 milyon müthiş bir sayı olduğu için onun işte binde biri bile ödese parayı bir yekün oluşuyor.
Tabii.
Firmaların da aradığı bu. Firma da biliyor bir sürü kişinin para dediğin anda geri dönüşü.
Ya bu açmak için bir de oyun içinde işte yıldız alma bilmem ne vesaire gibi şeyler de var. Hani daha para harcarsın da istersen. Çünkü şato mato yapıyorsun işte. Ya. Orayı güzelleştiriyorsun falan. O tür şeylere girmişler. Ondan sana para harcatmak için zaten.
Şey olmasın da hani bu oyunların bir mekaniği var ya, hani sen oynamıyorken gelip seni yağmalarlar.
He.
Protection al.
Yok, öyle bir şey yok tabii.
Ben genelde hani benim kaçtığım yer odur. O gördüğüm bir, şey. Bir oyunda.
Bir yandan da Steam kış indirimleri başladı. Ben bir şey almadım. Almayı da
düşünmüyorum. Steam'de indirim bitmiyor ki. Habire bir indirim var.
Evet.
Şimdi yılbaşı başlar. Bilmem ne başlar.
İşte daha yeni bir indirim dalgasını atlattık. Bu Black Friday'li falan. Şimdi şey...
Kış indirimi.
Ya, işte yılbaşı indirimi.
Bu sefer bir oyun da var ama galiba. Oyun değil de bazı şeylerde anket yapıyor. Yani seçtiriyor sana. İşte en kötü karakter olan oyun. İşte her gün farklı bir soru gelecek galiba. Bir kart veriyor.
Öyle bir şey var, evet.
Şey yaparsan, seçim yaparsan da.
İşte oyunlaştırma yönleri var.
Yani
hani, kredi kartlarına sahip olun.
Daha önce hani pahalı diye almadığınız oyunlar varsa bakalım.
Kaldıysa hala.
Evet. Crytek küçülme yoluna gittiğini duyurdu. Onlarla ilgili dedikodular dolaşıyordu. Biz dedikodu diye yapmadık haberini daha önce ama şimdi artık belli
kapanıyor
oldu.
Kapanıyor falan deniyordu artık. Değil mi?
Ya işte şöyle. Çok mali bir geçen senede oldu.
Evet.
Sonra o sessizlik oluştu. Bu sene şimdi geçen haftalarda yeniden gündeme geldi. İşte maaşlar aylardır ödenemiyor falan şeklinde iddialar vardı. Tabii o kısmı hala çok net bilemiyoruz ama firmanın bir küçülme girişiminde olduğu ortada.
Oyun geliştirmeyle uğraşan stüdyolarını başta kapatacakmış ve geriye kalan...
Ne kaldı? Adam zaten oyuncu.
İşte Frankfurt ve Kiev ofislerinde sadece bu işler yapılacakmış. Ama bir şey var, hani İstanbul kapanacak mı derken orada oyun geliştirilmediği için onun kapanmayacağı söyleniyor. Tabii İstanbul'daki ofis ne işe yarıyor onu bir de bilmiyorum ben.
İstanbul'daki ofiste ne yapılıyor biz onu bulamadık.
Hı-hı.
oyun geliştirme eğitimi veriyorlarmış. Adam yetiştirme sektöre. Adı altındaydı zamanında.
Hani oyun geliştirilen yerleri kapatıyoruz zaten, bu çok garip bir cümle ya. Oyun firmasısın kardeşim.
Ha ben şimdi, evet aynen öyle.
Crytek'te tabii şöyle bir sıkıntı var. Oyun yok zaten uzun zamandır. Zaten geçmişte, yani yakın diyebileceğim geçmişte biliyorsunuz, dediler ki biz artık free to play bizim olayımız. Öyle Crysis falan gibi AAA tabir edilen büyük oyun yapmayacağız. Bunu dediler. Bir Warface diye bir şey vardı. Habire hani bazı bölgelerde anladığım kadarıyla çıkmış durumda bir oyun. Dolayısıyla şeyi anlamıyorsun. Bir yandan bakıyorsun işte Warface şöyle güncellemesi oldu, şu oldu falan. Bir yandan bakıyorsun oyun yok hani daha gözüküyor. Ne kardeşim o zaman o güncellemesi çıktı diyorsun. O belli ki bazı bölgelere çıkmış. O da bekleneni sağlamadı.
Şey var. Bu PlayStation VR için bir oyunları gelecek.
Climb. Evet. Dağcılık yapıyorsun.
Onun dışında bildiğim bir şey yok.
En son Rise'ı gördük onlardan. Evet. Xbox One'da sonra bir yıl sonra falan PC'ye geldi. Ben çok beğenmiştim. Benim çok hoşuma gitmişti oyun.
Evet.
Ama benden başka da beğenen olduğunu zannetmiyorum. Şeyi pazarlayamadılar. Crytek bir engine firması olmadı.
Bir iki oyuna satıldı
bir iki
ama
oyun. Hani bir
Unreal
gibi,
olamadı.
Unreal gibi piyasayı bastıramadı. Teknolojisini o kadar yaygınlaştıramadı.
Ya orada çok ciddi rakipler var işte. Unreal, Unity falan.
Ama hani teknoloji bakımından bu adamlar da liderlikteydi. Hani o ilk sıralardaydı.
İlk Crysis nasıldı?
Tabii şeyi
ya
bilmiyoruz.
Teknoloji olarak öyle de ama işte onun yan şeyleri var. Pazarlaması da çok gerekiyor. İşte bedava veriyorlar. İşte belli bir miktarı geçersen para ödüyorsun falan filan gibi. Hı-hı. Bayağı ince ayrıntıları var o işin.
Ya biz tabii tüketici tarafından bakıyoruz. Geliştirici tarafından detaylarını bilmiyoruz. Belki de geliştiriciyle konuşsan diyecek ki ya çok hani Allah'ın belası bir sistem. Hı. Bu şey tabii. Oyun geliştirmesi çok zor belki.
Ya
hani
sadece diyecek. Motor da yetmiyor. Dokümantasyonu da iyi olacak falan. Bir sürü ayrıntı var.
Belki ben oyun geliştiricisi bazı arkadaşla konuşmuştum. Nvidia'yı yere göğe koymuyorlardı. Dedim Nvidia ekran kartımı verdi size. Ne verdi? Adam diyor ki developer.nvidia.com benim için diyor altın değerinde bir adres. Oradaki dokümanlar. Benim diyor tercih etmemin nedeni bu. Hani dediğim gibi bunu normalde bilmiyoruz. Belki böyle detaylar da vardı. Crytek'in engine'i, CryEngine öyle bir sürü oyunda falan karşımıza çıkmadı sonuçta.
Çıkacak oyunlarda bakıyorum da bir yandan ne var diye. Star Citizen CryEngine'miş.
Bir o işte büyük proje.
Prey bir de hani bildiklerimden.
Ya Prey biliyorsun. Prey ben de bilgisayar yoktu. Prey vardı. O Prey çıkarsa ben çıkar. De herhalde şu emekliliğimi isterim.
Çıkar.
Vardı şu an bir haber geldi. Steam tüm dünyada erişim sorunu yaşıyor.
Ben deminden beri işte şey bir iki fiyat vereyim diye burada Steam'e girmeye çalışıyorum.
Demek ki ondanmış.
Tüm dünyada erişim sıkıntısı.
Biz neler gördük bir kere o Steam hani başkasının hesabı geliyordu ya. Ne kabustu.
Ön bellek hatası.
Evet, yani ben VPN'i falan açtım. Biz mi giremiyoruz şimdi? Bir de o var şimdi. Bir şeye giremiyorsun. Türkiye'de mi sorun var diyoruz? VPN'de baktım yok. Kimse giremiyor. Haberlerim bu kadar gözüküyor. Şimdi önümüzdeki hafta Cuma ne güne geliyor? 30'u.
Evet. Biz yine normal yayınımızı yapacağız.
Buradayız evet.
Biz normal gündem yayınımızı yapacağız. 2016'nın son gündemi. 31 Aralık'ta dinleyecekler.
Evet.
Sonrası artık Allah kerim bir sonraki sene 2017.
Ya bizim de şeyleri yapmamız lazım. Yıllık değerlendirmelerimizi.
Evet öyle sıkıntılar var. Bir şeyler hazırlarız.
Evet.
Yani haftaya bizden yana bir sıkıntı yok.
Yok.
Onu söyleyelim şimdiden.
Peki. O zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Daha iyi bir hafta İnşallah. Olur umuduyla.
İnşallah.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.